Üçüncü ayrım. Somatik etkileri. Gözlerde kanlanma ve kaşınma, ağızda ve boğazda kuruluk, iştahta artma, göz içerisindeki basıncın düşmesi ve bir dereceye kadar kan basıncının artması marihuana'nın kısa süre etkileri arasında sayılabilir. Marihuana içmenin normal bir kalp üzerine ters etkilerinin olduğuna ilişkin bir kanıt yoktur. Marihuana kalp fonksiyonlarında bozukluk olanlar için tehlikelidir. Çünkü bazen kalp atım hızını dramatik olarak artırır. NIDA raporunda da belirtildiği gibi bu etki kullanıcı kişi yaşlandıkça daha da kaygı verici olur. Bugün 30 yaşındaki sağlıklı kullanıcıları damar sertliği gibi kalp damar sistemlerindeki anlamlı değişiklikler nedeniyle yarının 50 yaşındaki kalp damar hastaları riski taşıyıcılar olacaktır. Bu yaşta hala ilacı kullanıyorlarsa kalpleri ilacın etkilerine daha duyarlı olacaktır. Tütünün kronik kullanımında olduğu gibi marihuana'nın uzun süreli kullanımı da kısa süreli kullanımına ilişkin olarak yapılan çalışmalarla yordanamayacak kadar çok sorunlar yaratabilir. Parantez içinde Jones 1980. Marihuana'nın uzun süreli kullanımı akciğer yapısına ve işlevlerine ciddi zararlar verebilir. Parantez içinde Greenspoon ve Bakalar 1995. Marihuana kullananlar tütün kullananlardan daha az sayıda içseler de pek çoğu marihuana'yı daha fazla ve daha derin içine çekmekte ve de daha uzun süre ciğerlerinde tutmaktadırlar. Tütün sigarasında olan kanserojen maddelerin bazıları marihuana'da da bulunmaktadır. Bu nedenle sadece sayı göz önünde bulundurulduğunda marihuana'nın zararlı etkisi beklenenden daha fazla olacaktır. Örneğin bir adet marihuana'lı sigara içmek karbon monoksit içeren 5 tütün sigarasını 4 katranı içmeye ve solunum yolundaki 10 hücre hasarına eşittir. Parantezinde Sussman ve arkadaşları baskıda. Marihuana aynı zamanda bağışıklık fonksiyonlarında zarara uğratır. Parantez içinde Swan 1994. Son olarak marihuana üreme fonksiyonları için de zararlı olabilir. Kronik erkek kullanıcılar üzerinde yapılmış iki çalışmada sperm sayısında düşüklük ve sperm hareketlerinde yavaşlama saptanmıştır. Bu durum üretkenliğin azalabileceğini göstermektedir. Parantez içinde Hembry, Nahas ve Huang 1979, Isidorides 1979. Benzer şekilde marihuana kullanan kadınların da yumurtlama fonksiyonlarında bozulma görülmektedir. Parantez içinde Vandaris ve arkadaşları 1976. Marihuana bağımlılık yapar mı? Yaygın olan ilk görüşlerin tersine bağımlılık yapabilir. Amerikalı askerler Vietnam'dan zehirli olabilecek dozlarda THC'ye alışmış olarak geri döndüklerinde toleranstan kuşkunalıldı. Yapılan kontrollü gözlemler marihuana'nın alışkanlık düzeyinde kullanılmasının tolerans gelişmesine yol açtığını gösterdi. Parantez içinde Compton, Dewey ve Martin 1990, Novlan ve Cohen 1977. Uzun süre marihuana kullananların alıştıkları dozları almadıklarında yoksunluk belirtileri gösterip göstermedikleri belirsizdir. Parantez içinde Johnson 1991. Eğer marihuana'ya fiziksel bağımlılık gelişiyorsa bu nikotine, kokaine ve alkole geliştirilmiş olan fiziksel bağımlılıktan çok daha az ciddidir. Marihuana'ya fiziksel bağımlılık gelişip gelişmediği sorusu ters tolerans ile daha karmaşık hale gelmektedir. Deneyimli içicilerin sarhoş olması için 1-2 nefes yeterli olurken daha az deneyimli içicilerin sarhoş olabilmesi için çok daha fazla nefese ihtiyaç vardır. Ters tolerans, eroin gibi bağımlılık yapan ilaçların toleransının tam tersidir. THC maddesi çabucak metabolize olduktan sonra bedenin yağ dokularında depolanmakta ve bir ay gibi uzun bir sürede çok yavaş olarak açığa çıkmaktadır. Bu durumda ters toleransı açıklayabilir. Tedavi edici etkileri. İronik olarak marihuana'nın tedavi için kullanımı, düzenli ve uzun süreli kullanımının olumsuz etkilerinin ortaya çıktığı zamana denk gelmektedir. 1970'li yıllardan çift körlemesine yöntem ile yapılmış olan çalışmalar, parantez içinde örneğin Salan, Zimberg ve Fry 1975, marihuana ve benzeri bazı ilaçların kanser hastalarında kemoterapi ile ilgili olarak görülen bulantı ve iştah kaybını azaltabildiğini göstermiştir. Son bulgular da bunu destekler niteliktedir. Parantez içinde Greenspoon ve Bakalar 1995. Bulantı giderici diğer ilaçların etkili olmadığı durumlarda marihuana'nın bulantıyı azalttığı sıklıkla görülmektedir. Marihuana, AIDS ve göz küresinde sıvının atılamaması anlamına gelen glokom hastalığının vermiş olduğu rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Parantez içinde Sussman ve arkadaşları baskıda. Ancak marihuana'nın tedavi edici bir madde olarak kullanımı tartışmalı bir konudur. Bazı AIDS hastaları bu maddeyi içerek rahatlamaktadırlar. İştahı açmakta, bulantıyı azaltmakta, uyumalarına yardımcı olmaktadır. İki düzine hastaya marihuana sağlayan bir federal program, marihuana'nın insan sağlığına zararlı olması nedeniyle 1992 yılında sona erdirildi. Parantez içinde Klein 1992. THC halen daha hap şeklinde bulunmaktadır. Bu hapların AIDS hastalarına ve diğer hastalara içilebilen formu kadar yararlı olmadığı görülmektedir. Yatıştırıcılar ve uyarıcılar. Birleşik Devletler'de 1914'e kadar ilaçlara bağımlılık hoş karşılanmamış fakat tolere edilmiştir. Bu tarihte Harrison narkotik yasası ile çeşitli ilaçların kullanımı yasaklanmış ve kullananlar suçlu kabul edilmiştir. Burada tartışacağımız ilaçların hepsi yasa dışı değildir. Genel olarak iki kategoriye ayrılırlar. Yatıştırıcılar, sedatifler ve uyarıcılar, stimulanlar. Yatıştırıcılar. Temel yatıştırıcılar, sedatifler, sıklıkla sakinleştiriciler olarak da anılır. Bedenin aktivitesini yavaşlatırlar ve tepkilerini azaltırlar. Bu grup ilaçlar, opiatlar, opiumum ve ondan türetilen morfin, eroin ve kodein, sentetik barbituratlar ve sekobarbital, sekonal gibi sakinleştiricilerden trankilizan oluşur. Opiatlar. Opiatlar az miktarlarda kullanıldığında ağrı giderici ve rahatlatıcı olan bir grup yatıştırıcıyı temsil ederler. Opiatların en önemlilerinden biri M.Ö. 7000 yılında Sümerliler tarafından da bilinen ve başlangıçta uluslararası uyuşturucu trafiğinin temel maddesi olan afyon, opiumdur. Sümerliler bu maddeyi sağlayan pupi bitkisine günümüzde de hala bilinen mutluluk bitkisi adını vermişlerdir. Afyon 18 alkaloidin karışımıdır fakat 1806 yılına kadar insanlar bu maddeler ve potansiyelleri hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. O yılda ismini Yunan düş tanrısı Morpheus'tan alan morfin alkaloidi ham afyondan ayrıştırıldı. Acı bir tada sahip olan bu toz çok kuvvetli bir yatıştırıcı ve ağrı kesici idi. Alışkanlık yapıcı etkisi keşfedilmeden önce patentli birçok ilaçta kullanılıyordu. 19. yüzyılın ortalarında Amerika'da hipodermik iğne bulunduğu zaman morfin ağrıyı kesmek için doğrudan damara enjekte edilmeye başlandı. İç savaş esnasında yaralanan ve dizanteri olan pek çok asker morfinle tedavi edildi ve evlerine bu maddeye bağımlı olarak döndüler. Hastaların daha sonraki yaşamlarını olumsuz etkileyen bir ilacın verilmesinden duyulan kaygı ile bilim adamları morfin üzerinde çalışmaya başladılar. 1874 yılında morfinin çok güçlü bir ağrı kesici olan ve eroin olarak adlandırılan başka bir ilaca dönüştürülebileceğini buldular. Eroin başlangıçta morfin bağımlılığını tedavi etmek için kullanıldı. Öksürük şuruplarında ve patentli diğer ilaçlarda morfinin yerini aldı. Pek çok hastalık GOM, Good Aun Medicine veya Tanrı'nın ilacı olarak bilinen eroin ile tedavi edildi. Parantez içinde Brecher 1972. Ancak eroinin morfinden daha kuvvetli ve daha çok bağımlılığa yol açan bir madde olduğu ve de etkisinin daha yoğun ve çabuk olduğu ortaya çıktı. 1909'da Başkan Theodore Roosevelt, afyon ve opiatlarla ilgili olarak federal bir soruşturma açılmasını istedi. Psikolojik ve fiziksel etkileri. Marihuana ve marihuanadan üretilen morfin ve eroin aşırı coşku, hayalcilik, dalgınlık, uyuşukluk ve bazen de koordinasyonda bozukluğa yol açar. Bu temel etkilere ek olarak eroinin iğneyle verildikten hemen sonra bir sıcaklık hissiyle yayılan coşkunluk yaratma etkisi vardır. Bağımlı kişinin bütün kaygı ve korkuları yok olur. 4 ile 6 saat arası kendine güveni tamdır. Fakat daha sonra düşüş yaşanır ve uyuşukluk sınırına varılır. Opiatlar vücudun kendi opioid sistemindeki sinir hücresi reseptörlerine uyararak etkilerini oluştururlar. Vücut endorfin, enkefalin ve opium olarak adlandırılan opioidleri üretir ve bunları kendi uygun reseptörlerine yönlendirir, onları uyarır. Opiatlar belirgin biçimde fizyolojik bağımlılık yaratırlar. Kullanıcılar hem ilaçlara gittikçe artan düzeyde tolerans geliştirirler, hem de ihtiyaç duydukları dozu bulamazlarsa yoksunluk belirtileri gösterirler. Tolerans geliştikten sonra eroin alınmadığı takdirde son enjeksiyondan sonra 8 saat içerisinde tepkiler başlayabilir. Daha sonraki birkaç saat içinde birey kas ağrıları duyabilir, hapşırır, terler, gözleri yaşarır ve çok fazla esner. Bu belirtiler gribe benzer. 36 saat içinde yoksunluk belirtileri şiddetlenmeye başlar. Kontrol edilemeyen kas atmaları, kramplar, birbirini takip eden sıcak ve soğuk basmaları, kalp atışında hızlanma ve tansiyonda yükselme görülebilir. Bağımlı kişi uyuyamaz, kusar ve ishali vardır. Bu belirtiler 72 saat kadar sürer ve 5-10 gün içinde yavaş yavaş ortadan kalkar. Veri toplamadaki büyük güçlüklere rağmen Birleşik Devletler'de 1 milyonun üzerinde eroin bağımlısı olduğu tahmin edilmektedir. Parantez içinde Goldstein 1994. Yıllardır doktorlar ve hemşireler arasındaki bağımlılık oranı eğitim düzeyi eşit diğer kişilerle karşılaştırıldığında daha yüksektir. Bu durumun tıbbi mekanlarda opiyatlara ulaşmanın daha kolay olması ve bu insanların mesleklerinin doğası gereği daha stresli bir ortamda çalışıyor olmalarından kaynaklandığına inanılmaktadır. Parantez içinde Jaffe 1985. Eroin önceleri fakir kişiler ve şehir içi ile sınırlıydı. Son yıllarda ise orta ve üst orta sınıf üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller arasında da yaygınlaşmaya başladı ve bu gruplar arasında popülarite açısından kokain ile yarışmaya başladı. İstatistikler durumu daha da iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. 1988 yılında 1250 kişi eroin içtikten sonra acil servislere gitmiştir. 1994'te bu rakam 27.300'e ulaşarak %2000'lik bir artış göstermiştir. Madde rehabilitasyon merkezlerindeki trafiğin de aynı oranda arttığı görülebilir. Parantez içinde Carvin 1996. Bu artışın nedenlerden bir kısmı günümüzde elde edilen eroinin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin 50 yıl önce Güney Kaliforniya'da satılan eroin toz halindeydi ve saflık derecesi %5'ten azdı. Günümüzde ise saflık derecesi %25 ila 50 arasında değişmekte ve sakız şeklinde satılmaktadır. Bu şekilde satılması kullanıcının bunu seyretmesini, gücünü azaltmasını zorlaştırmakta, bu nedenle de özellikle yeni kullanmaya başlananlar aşırı doza maruz kalabilmektedir. Parantez içinde Carvin 1996. Opiyatlar bu maddeleri kullananlarda bir seri problemlere neden olurlar. 500 eroin bağımlısı üzerinde yapılan 24 yıllık bir izleme çalışması sonucunda bu kişilerin %28'inin 40 yaş civarında öldüğü belirlenmiştir. Ölen bu kişilerin yarısı öldürülme, intihar ya da kaza sonucu yaşamlarını yitirmişler, üçte biri ise aşırı dozdan ölmüşlerdir. Parantez içinde Heiser, Antlin ve Powers 1993. İllegal madde kullanımının sosyal sonuçları da en az bu kadar ciddidir. Madde ve maddenin temin edilmesi, kullanıcının varlığının merkezi haline gelir, bütün aktivitelerini ve sosyal ilişkilerini yönetir. Maddelerin çok pahalı olması, kişi sıklıkla günde $200'dan fazla harcamak zorundadır. Ya çok zengin olmalarını ya da bu parayı fuhuş, uyuşturucu satıcılığı gibi yasa dışı yollardan sağlamalarını gerektirmektedir. Opiyat bağımlılığı ve suç davranışı arasındaki ilişki bu nedenle çok yüksektir. Bu durumda kuşkusuz madde bağımlılığının suça neden olduğu yönündeki inancı desteklemektedir. Tüm bunlara ek olarak günümüzde yaşanan problemlerden biri de iğnelerin paylaşılmasından kaynaklanan HIV virüsünün bulaşması yani AIDS'dir. Sentetik yatıştırıcılar. Yatıştırıcıların temel bir türü olan barbitüratlar gevşeme ve uykuya yardımcı olmak amacıyla geliştirilmişlerdir. İlk barbitürat 1903'te üretilmiş ve o zamandan beri de barbitürik asidin yüzlerce türevi yapılmıştır. Bu ilaçlar başlangıçta çok etkili bulunmuş ve sıklıkla reçetelere yazılmıştır. Bağımlılık yapıcı etkisi keşfedildiğinden 1940'larda bu ilaçlara karşı bir kampanya başlatılmış ve doktorlar barbitüratları reçetelerine daha az yazmaya başlamışlardır. Günümüzde Valium gibi benzodiazepinler sıklıkla kullanılmakta ve istismar edilmektedir. Birleşik Devletler'de yatıştırıcılar oldukça çok miktarda üretilmektedir. Öyle ki her bir kadın, erkek ve çocuğa yılda 50 tablet düştüğü tahmin edilmektedir. Pek çoğu yasal olarak Meksika'ya gönderilmekte, sonra da yasa dışı yollardan tekrar Amerika'ya getirilmektedir. Birden fazla türde ilaç alan pek çok kişinin kullandığı ilaçlardan biri de barbitüratlar ya da diğer yatıştırıcılardır. Bu kişiler bazen bir uyarıcıdan vazgeçmek ya da yoksunluk etkilerini azaltmak için bu ilaçları kullanırlar. Yatıştırıcılar kasları gevşetir, kaygıyı azaltır ve küçük dozlarda alındığında hafif coşkulu bir durum yaratırlar. Alkol ile birlikte alındıklarında ortaya çıkan psikolojik etkilerin GABA sistemini uyarılmasıyla oluştuğu düşünülmektedir. Dipnotu okuyorum. Qualude ve Sopor ticari adıyla satılan ve etkileriyle barbitüratlara benzeyen bir sedatif olan Metaqualon popüler bir sokak uyuşturucusu olmuştur. Bağımlılık yaratıcı olmasının ötesinde başka tehlikeler de yaratmaktadır. İç kanama, koma ve hatta aşırı dozdan ölüm. Yüksek dozlarda alındığında konuşma peltekleşir ve denge bozulur. Kavrama, konsantrasyon ve iş yapabilme gücü önemli derecede bozulabilir. Kişi duygusal kontrolünü kaybedebilir ve derin uykuya dalmadan önce çok sinirli ve kavgacı olabilir. Diyaframı kontrol eden kasları aşırı gevşeterek kişinin boğulmasına yol açması nedeniyle çok yüksek dozlarda alındığında öldürücü olabilir. Bölüm 10'da da belirtildiği gibi yatıştırıcılar sıklıkla intihar aracı olarak seçilirler. Bununla birlikte birçok kullanıcı bu ilaçlarla birlikte alkol alarak kazara kendini öldürür çünkü alkol yatıştırıcıların depresyon etkisini artırır. Uzun süre yüksek dozda kullanım beyinde hasara ve kişilikte bozulmaya yol açabilir. Yatıştırıcıların uzun süre kullanımı ile tolerans artar ve kullanım aniden kesilirse şiddetli ve uzun süren, bazen de ani ölümlere yol açan yoksunluk belirtileri görülebilir. Delirium, konvülsiyonlar ve diğer belirtiler alkol kullanımının aniden kesilmesi sonucu oluşan yoksunluk belirtilerine benzer. Üç tip kötü kullanımdan söz edilebilir. Birinci grup, yasa dışı ilaç kullananlar ile ilgili kalıp yargılara uygundur. Genellikle erkek ve antisosyal ergenler ve genç yetişkinler. Bunlar ilacı duygu durumlarını ya da bilinç düzeylerini değiştirmek amacıyla bazen de başka ilaçlarla karıştırarak alırlar. İkinci grup, doktorun uykusuzluk ve kaygıyı gidermesi amacıyla vermesiyle ilaca başlayan ve giderek daha yüksek dozlarda kullanarak alışkanlık geliştiren orta yaşlı ve orta sınıftan kişilerdir. Bu kişiler ilaçlarını sokak satıcılarından almazlar çünkü istediklerinde reçetelerine tekrar tekrar yazdırırlar ve kuşkuyu çekmemek için de doktor değiştirebilirler. Üçüncü grup, ilacı kolaylıkla elde edebilen doktor ve hemşire gibi sağlık personelinden oluşur ve sıklıkla kaygıyla bağlantılı problemlerini kendi kendilerine tedavi etmek için kullanırlar. Parantez içinde Liskov 1982. Uyarıcılar. Uyarıcılar, stimülanlar veya kokain gibi bir üst düzeyde bulunan maddeler beyin ve sempatik sinir sistemini etkileyerek dikkati ve motor aktiviteyi artırırlar. Benzerdiğin gibi amfetaminler sentetik uyarıcıdırlar. Kokain ise koka yaprağından elde edilen doğal bir uyarıcıdır. Odak 12.2'de az riskli ve çok daha yaygın bir uyarıcı olan kahve de ele alınmıştır. Odak 12.2. Bağımlılığımız. Kafein. Nadiren bir ilaç olarak görülen fakat güçlü etkileri olan, insanlarda tolerans gelişmesini sağlayan ve alışan insanlarda yoksunluk belirtileri yaratabilen dünyanın en popüler ilacı ne olabilir? Parantez içinde Hooks ve arkadaşları 1991. Kullananlar ve kullanmayanlar bu konuyla ilgili şaka yapılmasından hoşlanmazlar ve bu kitabı okuyan pek çok kişi büyük bir olasılıkla her gün bu maddeyi kullanıyor. Kuşkusuz kahve, çay, kakao, kola ve bazı soğuk içecekler ve diyet haplarında bulunan kafeinden söz ediyoruz. 2 fincan kahve 150-300 mg kafein ihtiva eder ve kişiyi yarım saat içinde etkiler. Metabolizma, vücut ısısı ve kan basıncı, idrar üretimi artar. Pek çoğumuzun tanık olabileceği gibi el titremeleri olabilir, iştah azalabilir. Panik bozukluk kafein nedeniyle alevlenebilir. Sempatik sinir sistemini uyarması nedeniyle bu durum şaşırtıcı değildir. Kafeinin aşırı dozlarda alımı baş ağrısı, ishal, sinirlilik, şiddetli huzursuzluk, varsanılar ölüme neden olabilir. Böbreklerden herhangi bir birikime neden olmaksızın tamamıyla atıldığı için aşırı kafein ihtiva eden tabletler şeklinde alınmadığı sürece ölüme yol açmaz. Şu unutulmamalıdır ki çok yüksek dozlarda kahve içen kişiler kahve içmeyi bıraktıkları zaman yoksunluk semptomları gösterirler. Günde 2 fincandan fazla içmeyenlerde de bu miktarın alınmaması durumunda klinik olarak anlamlı baş ağrıları, yorgunluk ve kaygı görülebilmektedir. Parantez içinde Silverman ve arkadaşları 1992. Bu belirtiler ise belirgin bir biçimde kişinin sosyal yaşantısını ve işe ilişkin işlevlerini etkilemektedir. Bu bulgu rahatsız edicidir. Çünkü Amerikalıların 1/4'ü günde 2 fincandan fazla kahve tüketmektedir. Parantez içinde Rohan 1992. Aileler genellikle çocuklarının kahve ve çay içmelerine izin vermemelerine rağmen kafein içeren kolalı içecekler, sıcak çikolata ve kakao, çikolatalı şekerler, gofret ve çikolatalı dondurma yemelerine izin verirler. Böylece bizim kafeine olan bağımlılığımız 6 aylık gibi çok erken bir yaşta başlayabilmekte ve çocukluktan yetişkinliğe geçtikçe de bu bağımlılığın şekli değişmektedir. Amfetaminler. Çin asıllı Amerikalı bir kimyager olan Chen, astımı tedavi etme çabaları içindeyken eski Çin ilaçlarını incelemiştir. Bu esnada tedavi için sık sık önerilen ve çölde yetişen Mahuang isimli bir bitkiyle karşılaşmıştır. Sistematik bir çalışma sonucunda Chen bu bitkiden Ephedra grubuna ait bir alkaloidi ayrıştırmış ve astımın tedavisinde oldukça etkili olduğunu görmüştür. Fakat ilaç için bitkinin şurubunu elde etmenin etkili olmadığı düşünülerek sentetik formu için çalışmalar başlatmıştır. Amfetaminler bu arayışın sonucudur. Parantez içinde Snyder 1974. İlk amfetamin olan benzerdin 1927'de yapılmıştır. 1930'ların başında burun tıkanıklığını aşmak için ticari olarak satışa sunulduğunda halk uyarıcı etkilerini de keşfetti. Daha sonra doktorlar bu ilacı ve diğer amfetaminleri hafif düzeydeki depresyon ve iştahı kontrol etmek için kullandılar. İkinci Dünya Savaşı sırasında her iki taraf da bu ilacı yorgunluğu gidermek amacıyla askerlerine dağıttı. Bugün amfetaminler bazen hiperaktif çocukların tedavisinde kullanılmaktadır. Benzedrin, deksedrin ve metedrin gibi amfetaminler norepinefrin ve dopaminin serbest bırakılmasını sağlayarak ve bu nörotransmitterlerin yeniden alınmasını engelleyerek etkilerini yaratırlar. Genel olarak ağızdan veya damardan alınırlar ve alışkanlık yapabilirler. Uyanıklık hali artar, bağırsak sistemi baskılanır ve iştah azalır. Bu nedenle diyette kullanılır. Kalp atışı hızlanır, derideki ve mukoza zarındaki kan damarları büzülür. Bireyin dikkati artar, coşkulu ve daha dışa dönük olur. Sanki sonsuz bir enerjisi ve kendine güveni vardır. Yüksek dozları kişiyi sinirli, huzursuz yapar, uykusuzluk vardır. Yüksek doz kullanan bazı kişiler o denli kuşkucu ve saldırgan olurlar ki başkaları için tehlikeli hale gelebilirler. Uzun süre yüksek dozda alınması, sanrıların da bulunduğu paranoid şizofreniye benzeyen bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilir. Amfetaminlere tolerans çok çabuk gelişir. Öyle ki uyarıcı etkisini elde edebilmek için alınan miktarı sürekli arttırmak gerekir. Tolerans arttıkça kullanıcı hapları almayı bırakır ve amfetaminlerin en kuvvetlisi olan metedrini damarına doğrudan enjekte etmeye başlar. Hız delileri olarak adlandırılanlar kendilerine tekrar tekrar bu ilacı enjekte ederek birkaç gün boyunca yemeden, içmeden, uyumadan yoğun bir biçimde coşkulu aktivitelerini sürdürürler. Sonra bitkin, çökkün ve uykulu birkaç gün geçirirler. Daha sonra ise aynı döngü tekrar başlar. Bu örüntünün birkaç kez tekrar etmesinden sonra bireyin sosyal ve fiziksel işlevleri oldukça bozulur. Davranışları tutarsız ve saldırgandır. Hız delisi kendisi ve başkaları için tehlikeli olabilir. Amfetaminlerin iş yerlerindeki kullanımları gittikçe artmaktadır. Üretim ile ilgili olarak zaman baskısı altında olan 90'lı yıllar az zamanda çok işin yapıldığı yıllar olarak adlandırılmaktadır. Pek çok büro elemanı, beyaz yakalılar uyanık kalmak, daha çok üretmek, genelde kendilerini enerjik hatta coşkulu hissedebilmek için çaba harcamaktadır. İşverenlerin bu ilaçların kullanımını desteklediğine, hatta önceden motive etmek amacıyla çalışanlara ilaç sağladıklarına ilişkin bazı örnekler de mevcuttur. Bu durum kısa sürerken uç boyutlardaki sinirlilik engelleyici olmaya başlar ve ilaca gittikçe artan bağımlılık öfke duygularıyla mücadele etmeyi gerektirir. Bazen akşamları alınan alkol de kişinin dibe vurmasına neden olur. Bağımlı bireyin iş performansındaki bozulmayla birlikte görülen kişisel ilişkilerindeki bozulma da olayın duygusal ve fiziksel bedelleridir. 1994 ve 1995'de Kaliforniya ilaç tedavi merkezlerine başvuranların %35'i amfetamin kötüye kullanımı ile ilgili başvurulardır. Bunu %27 ile eroin ve %24 ile kokain izlemektedir. Son yıllarda Kaliforniya hastanelerinin acil servislerine amfetamin kötüye kullanımı ile ilgili olarak getirilenlerin sayısında ani bir yükselme görülmüştür. Parantez içinde Mars 1996. Problem Amerika'nın diğer bölgelerine göre Kaliforniya'da çok daha ciddi boyutlardadır. Çünkü burada bulunan çok sayıdaki yeraltı laboratuvarlarında bu maddeler kolayca ve ucuz bir şekilde üretilmektedir. Amfetamin üretmek için gerekli olan kimyasal maddeler kolayca elde edilebilir fakat son derece uçucu ve teneffüs edildiğinde tehlikelidir. Tehlikeli maddeler sıklıkla patlar ve yanar. Bu maddeler gözde kaşıntıdan nefessiz kalarak komaya girme ve ölüme kadar varan ciddi olaylara neden olabilirler.